Ayrım 33.
Aziz okuyucum ve dostum dedi Galip. Söyle bana, niye yıllar yılı bir kere olsun beni aramadın? Hiç düşünmedin mi sanıyorsun? Korkuyordum. Yanlış anlama. Yanında küçülmekten, böyle durumlarda olacağı gibi kendimi tutamayıp dal kavukluk etmekten, en sıradan sözlerini bile büyük kerametler gibi hayranlıkla karşılamaktan ya da öyle yapmamı isteyeceğini sanarak senin hiç de istemediğin yanlış bir yerde kahkahalar atmaktan korkmuyorum. Tek tek binlerce defa hayal ettiğim bu sahnelerin ötesindeydim ben. O sahnelerin akla getireceğinden de zekisin dedi Galip şefkatli. Seninle karşılaştıktan, şimdi söylediğim cinsten hayranlık ve dal kavukluk sözlerini bütün içtenliğimle söyledikten sonra senin de benim de başka söyleyecek, anlatacak hiçbir şey bulamayacağımızdan korkuyordum. Ama gördüğün gibi hiç de öyle olmadı dedi Galip. Tatlı tatlı ne güzel kaynatıyoruz bak. Bir sessizlik oldu. Seni öldüreceğim dedi ses. Seni öldüreceğim. Senin yüzünden hiçbir zaman kendim olamadım. Hiçbir zaman kendisi olamaz insan. Çok yazmıştım bunu. Ama benim gibi hissedemezsin sen bunu. Bu gerçeği benim kadar anlamış olamazsın. Esrar dediğin şey bunu anlamadan anlamandı. Anlamadan bu gerçeği yazman. Çünkü insan bu gerçeği kendi olamadan keşfedemez. Keşfederse de kendisi olamamış demektir. İkisi aynı anda doğru olamaz. Paradoksu anlıyor musun? Ben hem kendimim hem de bir başkası dedi Galip. Hayır, bütün yüreğin inanarak söylemiyorsun dedi telefonun öbür ucundaki adam. Bu yüzden öleceksin işte. Yazılarında yaptığın gibi inandırıyorsun ama kendin inanmıyorsun. Ve kendin inanmadığın için inandırmayı başarıyorsun. Ama inandırabildiklerin senin inanmadan inandırabildiğini anlayınca korkuya kapılıyorlar. Korku? Esrar dediğin o şeyden, anlamıyor musun? O belirsizlikten, yazı denen sahtekarlığın oyunundan, harflerin karanlık yüzlerinden korkuyorum. Yıllarca yazılarını okurken hem orada okuduğum yerde, koltuğumda ya da masamın başında hem de bambaşka bir yerde hikayeleri anlatan yazarın yanında bir yerde olduğumu duyardım. İnanmayanlarca inandırıldığını sezmek nedir biliyor musun sen? Seni inandıranların aslında inanmadıklarını bilmek. Senin yüzünden kendim olamadığım için şikayet etmiyorum. Fakir ve acıklı hayatım zenginleşti, kendi bıktırıcı hayvanlığımın karanlığından çıkıp sen oldum böylece. Ama sen dediğim sihirli şeyden de emin değildim hiç. Bilmiyorum ama bilmeden biliyordum. Bilmek denebilir mi buna? 30 yıllık karım yemek masasına kısacık bir mektup bırakıp hiçbir şey açıklamadan kayıplara karıştığımda nereye gittiğini biliyormuşum. Ama bunu bildiğimi bilmiyormuşum. Bilmediğim için şehir kazan ben kepçe gezerken seni değil onu arıyordum. Ama onu ararken gene farkında olmadan seni de arıyordum. Çünkü sokak sokak İstanbul'un esrarını çözmeye çalışırken daha ilk günden aklımda şu korkunç düşünce de vardı. Acaba durup dururken karımın beni terk ettiğini öğrenseydi Celal Salik ne derdi bu işe? Bu durumun tam Celal Salik'lik bir durum olduğuna karar vermiştim. Her şeyi sana anlatmak istiyordum. Bu konunun yıllardır arayıp da bulamadığım tam seninle konuşulacak konu olduğunu düşünüyordum. Bu heyecana o kadar kapıldım ki yıllardır ilk defa seni aramaya cesaret ettim. Ama bulamıyordum, yoktun, hiçbir yerde yoktun. Biliyordum ama bilmiyordum. Yıllar boyunca belki bir gün ararım diye edindiğin telefon numaraların vardı. Onları aradım, yoktun. Akrabalarını aradım, seni pek seven halanı, sana tutkuyla bağlı üvey anneni, sana olan ilgisini gemleyemeyen babanı, amcanı, hepsi pek ilgililer seninle ama sen yoktun. Milliyet gazetesine gittim, orada da yoktun. Gazetede seni arayan başkaları da vardı. Seni İngiliz televizyoncularla görüştürmek isteyen amcanın oğlu, kız kardeşinin kocası Galip. Bir içgüdüyle onun peşine takıldım. Bu hülyalı çocuk, bu uykuda gezer Celal'in yerini bilir diye düşünüyordum. O biliyordur. Üstelik bildiğini de biliyordur diyordum kendime. İstanbul'un içinde bir gölge gibi onu takip ettim. O önde, ben biraz uzakta, arkasında sokaklardan geçtik. Taş hanlara, eski dükkanlara, camdan pasajlara, kirli sinemalara girdik. Kapalı çarşıyı karış karış gezdik. Kaldırımsız kenar mahallelere gittik. Köprülerden geçtik, karanlık köşelere, İstanbul'un bilinmeyen mahallelerine daldık. Tozun, çamurun, pisliğin içine girdik. Hiçbir yere varmıyorduk ve gene de gidiyorduk. Bütün İstanbul'u tanıyormuş gibi yürüyorduk ve hiçbir yeri tanımıyorduk. Onu kaybettim, yeniden buldum, gene kaybettim, gene buldum, sonra gene kaybettim. Sonunda o beni salaş bir pavyonda buldum. Orada bir masanın çevresinde oturan kalabalık, hepimiz bir hikaye anlattık. Hikayeyi anlatmayı severim ben ama dinleyici bulamam. Bu sefer dinliyorlardı. Anlattığım hikayenin ortasında dinleyicilerimin meraklı, sabırsız bakışları yüzümden hikayenin sonunu okumaya çalışırken, böyle durumlarda hep olduğu gibi hikayemin sonunun yüzümden anlaşılmasından ben korkarken ve hikaye ile bu düşüncelerin arasına gidip gelirken karımın sana kaçtığını anladım. Celal'e kaçtığını biliyormuşum diye düşündüm. Biliyormuşum ama bildiğimi bilmiyormuşum. Aradığım şey bu ruh durumu olmalıydı. Kendi ruhuma açılan bir kapıdan içeri yeni bir aleme en sonunda girmeyi başarmıştım. Yıllar sonra ilk defa istediğim gibi hem bir başkası hem de kendim olmayı başarabilmiştim. Bir yandan bu hikayeyi bir köşe yazarında okumuştum diye bir yalan atmak geliyordu içimden. Bir yandan da yıllardır peşinden koştuğum bir huzura en sonunda gömülebildiğimi hissediyordum. İstanbul'u sokak sokak gezerken, karma karışık kaldırımlarda, çamurlu dükkan önlerinde yürürken, vatandaş yüzlerindeki kederi seyrederken, seni nerede bulabilirim diye eski yazılarını okurken, dehşetle sezdiğim bir duyguya benziyordu bu lanet olası huzur. Ama hikayemi bitirmiş ve karımın nereye gittiğini anlamıştım artık. Daha önce hikayeyi anlatan garsonun, fotoğrafçının, uzun boylu yazarın hikayesini dinlerken de az önce anladığım şeyin korkunç sonucunu görmüştüm. Bütün hayatım boyunca aldatılmıştım. Bütün hayatım boyunca kandırılmıştım. Allah'ım, Allah'ım, bu kelimeler sana bir şey ifade ediyor mu? Ediyor. Dinle o zaman. Yıllardır esrar diye bizleri peşinden koşturduğun gerçeğin şu olduğuna karar verdim. Senin de bilmeden bildiğin, anlamadan yazdığın gibi kimse kendisi olamaz bu ülkede. Yenikler ve ezikler ülkesinde var olmak bir başkası olmaktır. Bir başkasıyım, o halde varım. Peki yerinde olmak için can attığım o bir başkası da sakın bir başkası olmasın. Aldatıldım, kandırıldım dediğim şey budur. Çünkü kendisine körü körüne tapan birinin karısının elinden almazdı benim inandığım ve okuduğum kişi. O gece yarısı, o pavyonda, masanın çevresinde oturup hikayeyi anlatan orospulara, garsonlara, fotoğrafçılara, aldatılmış kocalara bağırarak demek isterdim ki, ''Ey yenikler, ey ezikler, ey lanetliler, ey unutulmuşlar, ey önemsizler, korkmayın, kimse kendisi değildir, kimse. Yerinde olmak istediğiniz krallar, mutlular, padişahlar, ünlüler, yıldızlar, zenginler de öyle. Onlardan kurtulun. O zaman size sır diye verdikleri hikayeyi onların yokluğuyla siz bulmuş olacaksınız. Öldürün onları. Kendi sırrınızı kendiniz kurun, kendi esrarınızı kendiniz bulun. Anlıyor musun? Hayvani bir öfke ve intikam duygusuyla değil, aldatılan kocaların çoğu gibi beni içine çektiğin yeni dünyaya girmek istemediğim için öldüreceğim seni ben. Bütün İstanbul, bütün harfler, yazılarına yerleştirdiğin o işaretler ve yüzler de gerçek esrarına kavuşacak o zaman. Celal Salik vuruldu diye yazacak gazeteler. Esrarengiz cinayet. Hiçbir zaman çözülemeyecek anlaşılmaz cinayet. Belki dünyamızı hiç olmayan anlamı iyice kaybolacak, sözünü ettiğin kıyamet gününe, Mehdi'nin gelişine yakın bir kargaşa olacak İstanbul'da ama benim için, birçokları için kaybolan esrarın keşfi de bu olacak. Çünkü bu işin arkasındaki sırrı kimse çözemeyecek. Senin yardımınla bastırabildiğim alçak gönüllü kitabımda, sözünü ettiğin ve seni de pek iyi anladığın esrarın keşfinden, yeniden keşfinden başka ne olabilirdi ki bu? Hiç de öyle olmaz dedi Galip. Sen istediğin kadar esrarlı bir cinayet işle, onlar, o mutlular ve ezikler, budalalar ve unutulmuşlar, hemen el ele verip bu işte bir esrar olmadığını kanıtlayan bir hikaye uydururlar. Uydurdukları hızla inanacakları bu hikaye benim ölümümü sıradan bir kumpasın renksiz bir parçası şekline sokar hemen. Daha cenazem kaldırılmadan, herkes bunun milli bütünlüğümüzü tehlikeye sokan bir kumpasın ya da yıllardır süren bir aşk ve kıskançlık macerasının sonucu olduğuna karar verir hemen. Meğer katil esrar kaçakçılarıyla askeri darbecilerin bir aletiymiş der herkes. Meğer cinayet Nakşibendi tarikatıyla örgütlenmiş aşk tellallarınca işlettirilmiş. Meğer son padişahın torunlarıyla bayrağımızı yakanlar düzenlemiş bu kirli işi. Meğer demokrasimize ve cumhuriyetimize kastedenlerle en son haçlı seferini hazırlayanlar da bu numaranın içindeymişler. İstanbul'un ortasında çöp yığınlarının zerzevat artıklarının, köpek leşleriyle milli piyango biletleri arasında çamurlu bir kaldırımda, esrarengiz bir şekilde bulunan ünlü bir köşe yazarının cesedi. Derinlerde bir yerde, geçmişimizde, hatıralarımızın tortusu içinde, kelimelerin ve cümlelerin arasında, unutuluşun kıyısındaki bir esrarın hala aramızda tebdil gezdiği bu esrarı bulmamız gerektiği, bu miskinlere bundan başka nasıl anlatılabilir? 30 yıllık yazı deneyimimle söylüyorum dedi Galip. Hiçbir şey hatırlamazlar, hiçbir şey. Üstelik beni bulup bu işi yağdan kıl çeker gibi becerebildiğin de kesin değil pek. Olsa olsa pisi pisine yanlış bir yerimden yaralarsın beni. Sonra sen karakolda sıkı bir dayak yerken, işkenceden hiç söz etmeyeyim, ben senin hiç de istemediğin bir biçimde bir kahraman olur, geçmiş olsun ziyaretine gelen başbakanın budalalıklarına sabretmek zorunda kalırım. Emin ol hiç değmez. Dünyanın arkasında erişemeyecekleri bir sır olduğuna inanmak istemiyorlar artık. Bütün hayatımın bir aldanış, soğuk bir şaka olmadığını kim kanıtlayacak bana? Ben, dedi Galip, dinle. Vişno, hayır istemiyorum. İnan bana, ben de senin kadar inanmıştım. İnanayım diye istekle bağırdı Mehmet. Kendi hayatımın anlamını kurtarmak için inanayım. Ama hayatlarının kayıp anlamını ellerine tutuşturduğun şifrelerle hecelemeye çalışan yorgancı çırakları ne olacak? Almanya'dan hiç dönmeyecek ve onları hiçbir zaman oraya çağırmayacak nişanlılarını beklerken, senin onlara vaat ettiğin cennet günlerinde kullanacakları mobilyaları, portakal sıkma makinalarını, balık başlı lambaları ve dantelli çarşafları ancak yazıların sayesinde hayal edebilen hülyalı bakireler ne olacak? Cennette yerleşecekleri tapulu apartman dairelerinin planlarını senin yazılarında öğrendikleri bir yöntemle kendi yüzlerinde görmeyi başaran emekli otobüs biletçileri ve bu sefil ülkeyi hepimizi kurtaracak Mehdi'nin Arnavut kaldırımlı sokaklarda görüneceği günün ebced yöntemil hesabını senin yazılarından aldıkları ilhamla yapabilen kadastro memurlarıyla hava gazı tahsildarları ve simitçilerle eskiciler ve dilenciler. Görüyorsun, senin kelimelerinden kurtulamıyorum hiç. Ve bizim karşısı atlarımızla aradıkları efsanevi kuşun kendileri olduğunu senin sayende anlayacak okurların, acıklı okurların ne olacak? Unut, dedi Galip, telefondaki sesin alışkanlıkla listeyi uzatmasından korkarak. Unut onları, unut hepsini, düşünme onları. Tebdil gezen son Osmanlı padişahlarını düşün. Törelerine bağlı oldukları için belki hala sakladığı bir parası, altını ya da bir sırrı vardır diye öldürmeden önce kurbanlarını işkenceden Beyoğlu haydutlarının geleneksel yöntemlerini düşün. 2500 berber dükkanının duvarlarına hayat, ses, pazar, posta, yedi gün, yelpaze, peri, revü, hafta gibi dergilerden kesilerek asılmış cami, dansöz, köprü, Türkiye güzeli ve futbolcu resimlerinin siyah beyaz orijinallerinin üzerine fırçayla renk süren gazetedeki rötuşçuların göğü neden hep Prusya mavisine ve çamurlu topraklarımızın niye hep İngiliz çimeni yeşiline boyadıklarını düşün. Dar, karanlık ve korkutucu apartman merdivenlerimizdeki bin bir çeşit koku kaynağını ve kokulardan oluşan on binlerce çeşit karışımı tasvir edebilecek yüz binlerce kelimeyi bulabilmek için karıştırılması gerekecek Türkçe sözcükleri düşün. Ah, namussuz yazar seni. İngiltere'den Türklerin ilk satın aldığı buharlı geminin adının Swift olmasındaki esrarı düşün. Kahve falına meraklı olduğu için ömrü boyunca içtiği binlerce fincan kahvenin telvesini ve telvenin üzerine açıldığı fincanların resimlerini yapan ve falın söylediklerini de resimlerin kenarlarına güzel yazısıyla yazarak 300 sayfalık el yazması bir eser bırakan solak hattatın simetri ve düzen tutkusunu düşün. Ama bu sefer kandıramayacaksın beni. 2500 yılda şehrimizin bahçelerine kazılmış yüz binlerce kuyu, apartman temeli yapılmak üzere taş ve betonla doldurulunca, içlerindeki akreplerin, kurbağaların, çekirgelerin boy boy, çil çil Likya, Frigya, Roma, Bizans, Osmanlı altınlarının, yakutların, elmasların, haçların, tasvirlerin, yasak ikonların ve kitap ve risalelerin, define planlarının ve faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin, talihsiz kafa taslarının, gene Şems-i Tebrizi'nin kuyuya atılan cesedi ha? Üzerlerinde taşıyacakları betonu, demirleri, apartman dairelerini, kapıları, yaşlı kapıcıları, araları kirli tırnak gibi kararmış parkeleri, dertli anaları, öfkeli babaları, kapısı kapanmaz dolapları, kız kardeşleri, üvey kız kardeşleri. Şems-i Tebrizi sen mi oluyorsun? Deccal sen misin? Mehdi? Üvey kız kardeşlerle evli amcaoğlunu, hidrolik asansörü, asansördeki aynayı. Evet evet, yazmıştın bütün bunları. Çocukların keşfedip oynadığı gizli köşeleri, çeyizlik yatak örtülerini, dedenin dedesinin Şam valisiyken Çinli bir tacirden aldığı ve hala kimsenin kıyamadığı ipek kumaşı. Bana olta atıyorsun değil mi? Hayatımızın bütün esrarını düşün. Eski cellatların izamdan sonra kurbanlarının ibret taşında sergilenecek kellelerini gövdeden ayırdıkları keskin ustaraya şifre demelerinin sırrını düşün. Satranç taşlarını bir büyük Türk ailesine göre yeniden adlandıran emekli albayın, şahı ana, veziri baba, fili amca, atı teyze ve piyonları çocuklar diye değil, çakallar diye adlandırmasındaki bilgeliği düşün. Biliyor musun, bizlere ihanet ettikten sonra onca yılda bir kere gördüm seni. Galiba tuhaf bir hurufi Fatih Sultan Mehmet kıyafeti içinde. Alelade bir akşam evinde masaya oturup saatlerce divan şiirinden muammalar, gazeteden bilmeceler çözen adamın sonsuz huzurunu düşün. Masanın üzerindeki lambanın aydınlattığı kağıtların ve harflerin dışında odadaki her şeyin, küllüklerin, perdelerin, saatlerin, zamanın, hatıraların, acıların, kederin, aldatılmanın, öfkenin, yenilginin, ah yenilgilerimizin karanlıkta kalacağını düşün. Harflerin soldan sağa ve yukarıdan aşağıya işaret ettikleri esrarı boşlukta duyacağın yer çekimsizlik tadının ancak kıyafet değiştirmenin o doyum olmaz tuzaklarıyla karşılaştırılabileceğini düşün. Bak dostum, dedi telefonun öbür ucundaki ses. Galip'i şaşırtan işbilir bir havayla. Bütün tuzakları, bütün oyunları, bütün harfleri ve ikizlerini unutalım şimdi. Hepsini geçtik, hepsini aştık. Evet, sana tuzak kurmuştum ama sökmedi. Biliyorsun ya, açıkça gene söyleyeyim. Telefon defterinde adın olmadığı gibi ne bir askeri darbe vardı ne de bir dosya. Seni seviyoruz, hep seni düşünüyoruz. İkimiz de hayranız, sahiden hayranız sana. Bütün hayatımız seninle geçti, daha da geçecek. Şimdi unutulması gereken her şeyi unutalım. Akşam Emine'yle sana gelelim. Hiçbir şey olmamış gibi yaparız. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuruz. Şimdi anlattığın gibi gene saatlerce anlatırsın. Ne olur, evet de. İnan bize, ne istersen yaparım, ne istersen getiririm. Galip uzun bir süre düşündü. Benim sendeki telefonlarımı, adreslerimi ver, dedi sonra. Vereyim hemen. Ama unutamam onları. Versen. Adam defteri getirmeye gittiğinde telefonu karısı aldı. İnan ona, dedi fısıldayan bir sesle. Bu sefer gerçekten pişman, samimi, seni çok seviyor. Bir delilik yapacaktı, çok dancaydı. Ne yaparsa bana yapar artık. Sana hiçbir şey yapmaz. Korkaktır, ben kefilim. Her şeyi yoluna koyduğu için Allah'ıma şükrediyorum. Akşam senin o çok sevdiğin mavi damalı etekliğimi giyeceğim. Canım, sen ne istiyorsan o da, ben de, ikimiz de yapacağız. Ne istiyorsan. Sana şunu da söyleyeyim. Senin gibi olabilmek için o hem senin gibi hurufi Fatih Sultan Mehmet kıyafetlerini, hem de sizin bütün ailenizin yüzünde gördüğü harflerden. Kocasının ayak sesleri yaklaşınca sustu. Telefonu koca alınca Galip, Ceren'in öbür telefonlarını ve adreslerini, her birini defalarca tekrar ettirerek yanı başındaki raftan çıkardığı bir kitabın, Kişilikler, en son sayfasına dikkatle yazdı. Daha önce tasarladığı gibi fikrini değiştirdiğini, onlarla görüşmek istemediğini, ısrarcı hayranlarının hiçbiriyle kaybedecek daha fazla vakti olmadığını söyleyecekti sonra onlara. Ama son anda caydı. Aklında başka bir düşünce vardı. Çok sonraları, o gece olup bitenleri doğru yanlış yeniden hatırladığımda galiba bir meraka kapılmıştım diye düşünecekti. Karı kocayı uzaktan da olsa bir kere olsun görmek merakına. Celal ile Rüya'yı bu telefon numaraları ve adreslerle bulduğumda onlara yalnızca bu inanılmaz hikayeyi, telefon konuşmalarını değil, karı kocanın nasıl gözüktüklerini, nasıl yürüdüklerini, ne giydiklerini de anlatabilmek istiyordum belki de. Evimin adresini vermeyeceğim dedi. Ama başka bir yerde buluşabiliriz. Akşam saat 9'da Nişantaşı'nda, Alaaddin'in dükkanının önünde mesela. Bu kadarı bile karı kocayı o kadar mutlu etti ki Galip telefonun öbür ucundaki teşekkür havasından huzursuz oldu. Akşam gelirlerken yanlarında bademli bir kek mi getirsinler isterdi Celal Bey, yoksa Ömür Pastanesi'nden petit fourlar mı? Yoksa uzun uzun oturup konuşacaklarına göre fındık, fıstık ve büyük bir şişe konyak mı? Yorgun koca, fotoğraf koleksiyonumu da getireceğim, yüz resimlerimi de, liseli kızların fotoğraflarını da diye bağırıp tuhaf ve korkutucu bir kahkaha atınca, Galip açık bir konyak şişesinin karı koca arasında uzun bir süredir durduğunu anladı. Buluşma yer ve saatini istekle tekrarlayarak telefonları kapadılar. 14. Bölüm Esrarlı Resimler. Esrarını Mesnevi'den aldım. Şeyh Galip. 1952 yazının başında, tam bir tarih vermek gerekirse Haziran'ın ilk cumartesisinde, yalnız İstanbul'un ya da Türkiye'nin değil, Balkanlar ve Orta Doğu'nun en büyük batakhanesi Beyoğlu'nda Kerhaneler Sokağı'ndan İngiliz konsolosluğuna çıkan dar sokakların birinde açıldı. Bu mutlu tarih aynı zamanda 6 aydır süren iddialı bir resim yarışmasının da sonuçlanmasına denk düşüyordu. Daha sonraki yıllarda Kadilla ile Boğaz'ın sularında kaybolarak iyice efsaneleşecek olan zamanın en ünlü Beyoğlu haydutu, işletmesinin girişindeki geniş hole İslam'ın resimleri yaptırmak istemişti çünkü. Hayır, ünlü haydut bu resimleri İslam'ın yasaklamaları yüzünden pek geri kaldığımız bu sanatı, resmi diyorum orospuluğu değil, desteklemek için değil, Zevk Sarayı'na İstanbul'un ve Anadolu'nun dört bir yanından gelecek seçkin müşterilerine müzik, esrar, içki ve kızlar kadar İstanbul'un güzelliklerini sunabilmek için yaptırmıştı. Ellerinde açı ölçer ve gönyeler, batılı kübik ressamları taklit edip köylü kızlarımızı baklava şekline sokan akademili ressamlar, yalnızca bankalardan sipariş kabul ettikleri için haydutumuzu geri çevirince, o da taşra konaklarının tavanlarını, yazlık sinemaların duvarlarını, panayırlarda yılan yutanların çadırlarını ve at arabalarıyla kamyonları şenlendiren ressamlara, tabelacılara, boyacılara haber salmıştı. Aylar sonra ortaya çıkan iki zanaatkarın ikisi de gerçek sanatçılar gibi birbirlerinden daha iyi olduklarını iddia edince haydutumuz bankalardan aldığı bir ilhamla ortaya yüklüce bir para koyarak iki iddiacı ressam arasında en güzel İstanbul resim yarışmasını açmış, sarayının girişindeki karşılıklı iki duvarı hırslı zanaatkarlara vermişti. Birbirlerini kuşkuyla karşılayan ressamlar daha ilk günden duvarlarının arasına kalın bir perde gerdirmişlerdi. 180 gün sonra Zevk Sarayı'nın açılış gecesinde fitilli kızıl kadifeyle kaplı yaldızlı koltuklar, gövde salıları, gümüş şamdanlar, kristal vazolar, Atatürk fotoğrafları, porselen takımları, sedef kalkmalı sehpalarla dolu giriş holünde aynı yamalı perde hala duruyordu. Vatakhanenin adı resmi kayıtlarda klasik Türk sanatlarını yaşatma kulübü olarak geçtiği için aralarında valinin de resmen bulunduğu seçkin kalabalığın içindeki patron, çuval bezinden perdeyi çekince konuklar bir duvarda şahane bir İstanbul resmi, öteki duvarda o resmi, gümüş şamdanların ışığında olduğundan daha da parlak, daha da güzel, daha da çekici gösteren bir ayna gördüler. Tabii ki ödül aynayı koyan ressama gitti. Ama yıllar boyunca Batakhane'ye düşen müşterilerin çoğu duvarlardaki inanılmaz görüntülerle öyle bir büyüleniyorlardı ki, her iki eserden de ayrı ayrı tatlar alarak, bu aldıkları tatların esrarını anlamak için duvarlar arasında aşağı yukarı gidip gelerek eserleri saatlerce seyrediyorlardı da. Birinci duvardaki sefil bir hüzünlü sokak köpeği, karşısındaki aynada hem hüzünlü hem kurnaz bir köpeğe dönüşüyor, tekrar birinci duvardaki resme dönüldükçe, bu sefer aslında orada da kurnazlığın resmedildiği, üstelik köpekte insanı kuşkulandıran bir hareket doğduğu seziliyor derken aynaya dönüp yeniden bakıldığında hareketin anlamını sezdirecek başka bazı tuhaf kıpırtılar ve belirtiler görülüyor ama bu sefer de iyice aklı karışan seyirci bir koşu yeniden birinci duvara dönüp asıl resme bakmamak için kendini güç tutuyordu. Bir seferinde hüzünlü köpeğin gezindiği sokağın açıldığı meydandaki kör çeşmenin aynada şakır şakır aktığını görmüştü yaşlı ve evhamlı bir müşteri. Evde muslukları açık bıraktığını hatırlayan unutkan bir ihtiyarın telaşıyla tekrar resme döndüğünde çeşmenin kuru olduğunu anlamış, yeniden aynaya dönüp suların daha da gür aktığına tanık olduktan sonra buluşunu zevk kadınlarıyla paylaşmak istemiş. Ama resmin ve aynanın bitim tükenmeyen oyunlarını çoktan kanıksamış konsomatrislerin ilgisizliğiyle karşılaşınca kendi kapalı hayatına, anlaşılamamakla geçmiş ömrünün yalnızlığına çekilmişti çaresizlikle. Oysa sarayda çalışan kadınlar konuya büsbütün ilgisiz olmadıkları gibi iç sıkıntısıyla birbirlerine aynı masalları anlatarak pinekledikleri karlı kış gecelerinde resmin ve karşısındaki aynanın sihirli oyunlarını misafirlerinin kişiliği konusunda eğlenceli bir mihenk taşı olarak kullanırlardı. Resimle aynadaki görüntü arasındaki esrarlı uyuşmazlıkları hiç fark edemeyen aceleci, duyarsız, telaşlı müşterileri vardı. Bunlar ya sürekli kendi dertlerini anlatırlar ya da birini diğerinden ayıramadıkları konsomatrislerden tek bir şeyi, bütün erkeklerin istediği o şeyi bir an önce elde etmeyi beklerlerdi yalnızca. Aynayla resmin oynaşmasını iyice fark edip bunu önemsemeyenler vardı. Feleğin çemberinden geçmiş, hiçbir şeyi umursamayan ve korkulması gereken pervasızlardı bunlar. Ya da çaresiz bir simetri hastalığına yakalanmış gibi, aynayla resim arasındaki tutarsızlığın bir an önce düzeltilmesini çocuk gibi tutturarak, huzursuzluklarıyla konsomatrislerin garsonların, kabadayıların ensesinde boza pişirenler vardı. Bunlar eli sıkı, hesaplı kişilerdi. Ne içerken dünyayı unutabilirlerdi, ne de sevişirken. Her şeyi bir düzene sokma saplantıları onları başarısız bir dost ve başarısız bir aşık yapardı yalnızca.